Ayrım 56, Kara Kutu, Soner Yalçın, sayfa 501. Temmuz devrimi ilk adımı attırdı. 24 Temmuz 1908, ikinci meşrutiyet, Temmuz devrimiyle Osmanlı'da Türk sermaye birikimi için çalışmalar başladı. Meslek mensupları aralarında Türk birlik ve yardımlaşmayı sağlamak için cemiyetler kurdu. Bu amaçla tanınmış eczacılardan Hamdi, Ethem Pertev ve Beşir Kemal'in öncülüğünde Eczacılar Cemiyeti kurmak için Haliç Feneri'nde açık hava gazinosunda toplantı düzenlendi. Bu toplantıya İstanbul'daki 250'nin üzerinde olan eczanelerin neredeyse tüm sahipleri katıldı. Devleti Osmaniye Eczacıları Cemiyeti adı altında cemiyet kurulmasına karar verildi. Dayanışma için yapılan çalışmanın başına Ethem Pertev'in çekmesinin sebebi vardı ki diğer Türk meslektaşlarının yaşadıkları farklı değildi. İlk Türk eczane sahiplerinden Ethem Pertev de çıraklık yaparak staj belgesi almak için bir eczane bulmakta güçlüklerle karşılaştı. Sonunda amcası zamanının tanınmış hekimlerinden Doktor Hacı Nafiz Paşa'nın 1839-1929 araya girmesiyle mesele halledildi. Zamanla Türkler mesleğe girip rekabet etmeyi öğrendi. İşte Mektebi Mülkiye-i Tıbbiye-i Şahane'den 1905'te mezun olan Süleyman Ferit Eczacıbaşı, İzmir Guraba-i Müslimin Hastanesi'nde Eczacı Mois Santu'nun yanında mesleğini ilerletti. 4 yıl sonra Tilkilik'te Eczahane-i Umumiye'yi satın aldı. Kısa zamanda Diapasme Ferit, Krem Ferit, Ferit Kına Hülası ve Ferit Kıl Düşüren Tuharat Pudrası üretti. Satın aldığı şifa eczanesi İzmir'in bir numarası oldu. Çünkü eczanenin üzerindeki muayenehanede tanınmış doktorlar ve operatörler görev yapıyordu. Kadınlar için diş hizmeti veriliyordu. Eczanede sürekli ebe ve kadın uzmanları bulunuyordu. Taşra'dan gelen hastalara kalacak yer temin ediliyordu. İlaçlarını 1952 yılına kadar laboratuvarında üreten Süleyman Ferit zamanla fabrika üretimine geçti. Oğlu Nejat'ın kurduğu Eczacıbaşı ilaç fabrikası üretim yapmaya başladı. İşte İbrahim Hayri Barut 1908 mezunu eczacıydı. Mezuniyetinden sonra Selanik'te çalıştı. Şehrin Yunan ordusu eline geçmesiyle 1912'de Küçük Mustafa Paşa'da ilk eczanesini açtı. 4 yıl sonra ilaç üretimine başladı. 1926'da ölünce işleri eşi Fatma Mehveş Hanım yürüttü. Oğlu Hayri Barut 1939'da okulu bitirince yönetimi devraldı. 1952'de Vefa semtinde İbrahim İlaç Fabrikası kuruldu. İşte bir başka eczacı aile Baturlar. Mehmet Nuri Enver 1899 mezunuydu. 15 yıllık devlet hizmetinden sonra Sırrı Enver Eczanesi, Enver Laboratuvarı ve ardından Ankara Ecza Deposu'nu kurdu. 1940'da vefat edince işleri 1923 mezunu oğlu Sırrı Enver Batur ve 1911 mezunu damadı Servet Mehmet Batur devraldı. Ruhsat aldıkları ürünler şunlardı: Akarisit, Apyol, Kapsorisin Enver, Bromo Potas Salt, Enver Eter Kapsülü, Füjermal, Litoliz, Rusma Enver, Nükleojen Eliksir. Ya diğerleri? Bahçekapı Eczanesi sahibi Salih Necati Emgen 1906 mezunuydu. Optikle ilgilendi ve o yıllarda optik üzerine çalışan, optiği eczanelere sokan ilk eczacıydı. Fosfatin Necati, Necati şurubu, Necati öksürük kaşesi, Necati müshil hapı gibi 11 ürüne ruhsat aldı. Meşhur Turan kolonyası imalatı ona aitti. Şarbon asidol, kinin klorhidrat, asipirol Necati ilaçlarının sahibiydi. Aksaray'da Ziya Nuri Eczanesi sahibi Nuri Ziya Aka, Spoka adlı hemoroid ilacı için ruhsat aldı. Ancak 1949'da çok büyük laboratuvar kurma isteğini gerçekleştiremedi. Sadece baş ağrısı değil, her derde deva diye tanınan gripin adını bilmeyen azdır. Üzerinde Necip Akar adı yazılıydı. 1924'te eczacılık mektebini bitiren Necip Akar, Yeşilköy'de eczane açarak mesleğe başladı. 1933'te tüccar kardeşi Cemil Akar ile ortaklık yapıp Gripin adındaki laboratuvarı kurdular. Arkasından kardeşler 1931'de Radiolin diş macunu fabrikası açtı. Sirkeci Sansaryan Han No 88'de bir odada. 3 yıl sonra Erenköy'de Sanin ve Spor diş macunlarını ürettiler. Deterjan ve temizlik malzemeleri de yaptılar. Optamin saç suyu ve Pastil For. Bu arada Celal Ergun isminden bahsetmek gerekiyor. 1921'de eczacılık mektebini bitirdi. Hilali Ahmer Kızılay'da 4 yıl görev yaptı. Beyoğlu'nda eczane açtı. Burada Nevrozin adlı ilacın formülünü geliştirdi. Nevrozin laboratuvarında ürettiği ilaçları yurt içi ve yurt dışına sattı. 1912 mezunu eczacı Sait Hatemi Baraz ile birlikte Akşehir'de Beyer adlı ağrı kesici üretmek istedi, başaramadı. Ancak Fortinel, Hadenal Pomat, Pulmozin, Filodermin, Kozmin diş macunu, Soleil güneş yağı, Curling Ergun, Didit haşerat ilacı, Briantin Ergun gibi imalatlarda bulundu. Nevrozin adlı ilacını Necip Akar'a sattı. Gripinin atası bu ilaçtı. Necip Bey Nevrozin adını Gripin yaptı. Ankara Halk Evi'nde 1933 yılında 5. Milli Türk Tıp Kongresi Müstahzarat, yani yapılmış ilaçlar sergisi açıldı. Konuyla ilgili Aka Gündüz yazdığı makalede dönemin ilaçlarından bahsetti. Rahmetli Üstad Kazım'ın Lodopepton ilacı, Bin Derde Derman Hacı Cemal'in Nevrol ilacı, 1931 Nis sergisinde Nevrozin altın madalya almış, bundan başka Nis'in meşhur doktorları ayrıca takdirname vermişler. Buraya şunu eklemeliyim. Nail Halit Tipi 1911'de aylık Türkçe Eczacı gazetesi çıkarmaya başladı. Ardından 1927'de Türk Eczacı Alimi dergisi ve 1928'de Eczacının El kitabı çıkarıldı. Bu çabaların arkasında iki eczacı kardeşin payı vardı. Nizamettin Mirel, Mehmet Fuat Mirel. Nizamettin Mirel ilaç yapımıyla da uğraştı. Fortan, Mironal, Toksilise, Antiasidoz, Valomil gibi. Evet, Türk eczacılar ilaç üretti sürekli. Sultanahmet'teki Emin Eman, Kemal Atabay, Hasan Derman'a ait Merkez Laboratuvarı 1949 yılına kadar 9 müstahzar üretti. Sayı 1950'lerde 24'e çıktı. Cağaloğlu'ndaki Aksu Laboratuvarı unutulabilir mi? Doktor Ahmet Lütfi 1933-1938 yılları arasında dantin, pattantin, argolin liquid, gomental, guadinal, prizadol, paramizol, beksamitol ilaçlarının üretimi için ruhsat aldı. 1923 mezunu Hulki İsmail Göknar'ın kurulmasında öncülük ettiği yeni laboratuvar bilinmeden Türkiye ilaç tarihi anlaşılabilir mi? 40'ın üzerinde müstahzar üreten bu laboratuvar kola Hulki, aperitin, protejin gibi ilaçlar imal etti. Hüseyin Hüsnü Arsan küçük pazar eczanesindeyken Likrol ve Likroform adlı dezenfektan hazır ilaçları ile Karaköy eczanesindeyken Akridol Pastil, Efedrin Arsan, Antidispen Arsan, Gomenosteril Damla, Noe Likrol ilaçlarına ruhsat aldı. Eczacı kızı Tülay Arsan ile Hüsnü Arsal Laboratuvarı kolektif şirketi kurdu. Ruhsatlı ilaçları halen bilim ilaç sanayi tarafından üretiliyor. Bir isimsiz kahraman daha, Bodo Aslan 1889'da tıbbiyeyi askeriyeden mezun bir eczacı. Kuvvet şarabı diye bilinen Vin Bodo Aslan preparatı ile birlikte Laksatin Bodo, Moruerol Bodo, Sanol, İnhalan, Bodo diş macunu, Bodo kolonyaları üretti. Eczacı Hulusi Atasagun İstanbul'da soyadıyla bilinen laboratuvarı kurup asetil salin, kalsiyum glukonat, Hulusi Dover, Hulusi purgatif hapları ve günümüzde bazı diş hekimlerinin hala kullandığı dişinol ilaçlarına ruhsat aldı. 1917 mezunu Hikmet Tevfik Atlamaz, 1934'te benzotopirin, 1935'te banzopirin ile kinopirin adlı ilaçlara ruhsat aldı. 1920 mezunu İbrahim Fuat Karabağoğlu 1949'da iodopirazin adlı ilaca ruhsat aldı. 1922 mezunu Muhittin Hüsnü Kansu'nun ürettiği Pastik Kanzuk, Türk ilaç piyasasındaki kullanım süresi açısından rekor kırdı. Eczacı Feyzi Vehbi ile kardeşi Eczacı Fikri Cin, Maçka Eczanesi ve Cin Laboratuvarı'nda Arsenal, Ferkinol, Cardiquinin, Nazelin, Bedamit Pomat, Soliode, Epilepsin Komprime, Onglin Tırnak Cilası ve Dikmen Kolonyası üretti. Hangisini yazayım? Nüshet Ziya Ateş'in Dakik Ziya isimli ürettiği çocuk maması çok meşhurdu. Büyükada'da 40 yıl merkez eczanesini işleten Şinasi Rıza Birbil, Efedal Ongun ve Polibrom adlı ilaçları üretti. Beyazıt'ta yeni eczane açan Hamdi Kartal, Bismokarbon adlı ilacı üretti. Üsküdar'da eczanesi bulunan 1910 mezunu Ömer Kenan Erem'in Asipin Kenan, Rusma Kenan, Kenan Müsil hapları gibi ruhsatını aldığı ilaçlar vardı. Ayrıca saç boyası Nevmin çok popülerdi. Devamında Ganibal'in kural saç boyası ve fenli saç boyası üretti. Evliyazade Nurettin, Sirkeci Demirkapı'daki 3 katlı binasının bir bölümünü laboratuvar olarak kullandı. Parfüm üretiminde olağanüstü başarı sağladı. 1920-1940 arası 52 çeşit esans, 17 çeşit losyon, 9 çeşit kolonya olmak üzere 78 çeşide sahip ürün yelpazesi vardı. Bugün dünyada satılan tanınmış markaların Hermes hariç hepsi sadece kimyasal. Ya Anadolu? Birkaç örnekle geçeyim. Bu eczacıların hayatları ve ürettikleri ayrı kitap olur. İşte Bandırma'da Embil Laboratuvarı'nın sahibi 1910 mezunu Hikmet Embil ve kimya mühendisi oğlu Nejat Embil 1918'de Bandırma Eczanesi'ni açtı. Neler yapmadılar? 1946 yılında ürettikleri Fitinal Likit veya Fitinal Liquide ve Nükleo Fitinal Komprime, Nükleo Fitinale Komprimeleri için ruhsat aldılar. Laboratuvarlarında bitkisel kömür, şarbon vejetal elde ettiler. Bu madde glikoz sanayiinde temizleyici ve renk giderici olarak kullanıldı. Zeytin posasından fitin elde ettiler. Mazı taneni ve tavuk yumurtası akından elde ettikleri albümin tannat, Türk ordusu ve ilaç sanayinin ihtiyacını gördü. Epilepsi hastaları için Eptandoin ürettiler. Sembolleri Embil adam duvarları yıkıp yukarı doğru çıkmak isteyen biriydi. İşte Kayseri'de eczanesine şehrin adını veren Ahmet Hazım Gönen, Kinakol gibi 7 çeşit preparata imza attı. Daha kimseler bilmeden 1947'de C, D vitamini Visedol ve bir yıl sonra B vitamini Yener tablet hapını piyasaya sürdü. İşte Samsun'da ve İstanbul Galatasaray'da eczane açan Ahmet Cevat Ahıska, Oftalmin Cevat, Algopan, Pektoalgin Cevat gibi ilaçlar üretti. İşte İzmir'de Cumhuriyet Eczanesi açan Mehmet Abdülselam Akgünlü, Diş Tozu Abdülselam ve Citgal ve Servoin isimli uyuz ilaçlarına ruhsat aldı. İşte Bursa'da Sabah Eczanesi'ni açan Sabahattin Eralp, Radyozol komprimeleri, Salisil tablet, Sulfanol tablet, Tonokardin Gutes adlı 4 preparata ruhsat çıkardı. İşte ilk kadın eczacılardan Belkıs Derman 1930 mezunuydu. Adapazarı ve Düzce'den sonra İstanbul'da eczane açtı. Eşi Hasan Demir de 1927 mezunu eczacıydı. Karı koca ortakları İsmet Somer ile birlikte kurdukları Drifen adlı laboratuvarda 1935'te Kinol ve 1945'te Sülfaseptin adlı ilaçları üretti. Kastamonu'daki Cemal Daniş, Karadeniz'e ait Karadeniz Eczanesi adını kaç kişi biliyor bugün? Kurtuluş Savaşı yıllarında Anadolu'ya sevkiyat yapan en önemli ecza deposuydu. Liste uzun. Peki ilaç tarihinden bize ne kaldı? Zeki Alasya Metin Akpınar ikilisinin Dönme Dolap filminde bir sahne vardı. Korunabilmiş mükemmel mobilyasıyla İmrahor Eczanesi'nin eşyaları 1985'te İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eczacılık Müzesi tarafından satın alındı. Koca ilaç eczacı tarihimizden kala kala minik müze kaldı. 1928-33 yılları arasında yerli ilaç üreticilerine 306 adet ruhsat verildi. 67 yerli üretim laboratuvarı vardı. Türk eczacılar neden büyük şirketler haline dönüşmedi, ya da şöyle sorayım, neden kendi hükümetlerince baltalandı? Cumhuriyetten 1950'lere kadar ilaç sektörümüz laboratuvar dönemiydi. İlaç devlet kontrolündeydi. Tarih 18 Ocak 1954. DP hükümeti yabancı sermayeyi teşvik kanununu çıkararak yabancı ilaç şirketlerinin temsilcilikler yerine direkt yatırım yapmasını ve pazarda güçlü hale gelmesini sağladı. Bayer, Hoest, Pfizer, Roche, Wyeth, Farm Italia, Abbott, Carlo Erba, Sandoz gibi yabancı şirketler kendi üretim tesislerini kurdular. Fabrika dönemi başladı. Eczacıbaşı ve İbrahim Ethem gibi yerli ilaç fabrikaları Marshall yardımlarından sağlanan 1,5 milyon lira ile kuruldu. O tarihe kadar Türkiye ilaç üretiminin %95'ini yerli şirketler yapıyordu. 1970 yılına gelindiğinde Türkiye ilaç sektöründe yabancı yatırımları itibarıyla dünyadaki ilk 16 ülke arasında 4. sıraya yükseldi. Sonra nasıl ithalata bağımlı olduk? Size tek örnek vermeme izin veriniz. ABD'nin Türkiye'de neler yaptığının ipuçları nerede karşımıza çıkıyor? WikiLeaks. ABD elçisinin ilaç dayatması. WikiLeaks Türkiye ile ilgili ilaç sektöründen de kimi sızıntılar yaptı. Bunlar medyaya hiç yansımadı. 2003 sonu, AKP hükümeti ilaç fiyatlarının tespit edilmesinde uygulanan referans fiyat sistemine göre insan kullanımına yönelik tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasına ilişkin karar alacaktı. Piyasada satılacak ilaç fiyatlarını belirleyecekti. Hemen ABD Ankara Büyükelçisi Eric Edelman, AKP'li Sağlık Bakanı Recep Akdağ ile gizli toplantı yaptı. Büyükelçi Edelman yeni fiyatlar konusunda ülkesinin fikrini söyledi. İlaç fiyatları belirlenirken patent sahibi Amerikan şirketlerinin faydalarının göz önünde bulundurulmasını istedi. Zaten piyasada patenti ABD şirketlerine ait orijinal ilaçlar değil, orijinal ilaçla etken maddesi aynı, miktarı eşit, fiyatı ucuz, jenerik ilaçlar çok tüketiliyordu. Büyükelçi Amerikan şirketlerinin araştırma ve geliştirme yatırımlarını telafi edemedikleri sürece çalışmalarını durduracaklarını, bunun Türkiye için tehlike oluşturacağını söyledi. Bu şirketler Türkiye'ye yatırım yapmayı keserlerse ülkenizde iş kaybı olabilir ve ilaçların maliyeti üzerinde büyük etkisi olur. Büyükelçi Edelman ekledi, Amerikan ilaç şirketleri R ve D'ye yatırımlarını telafi edebilecek kolaylıklar gösterilmeli. Küresel olarak bütünleşen dünyada Türkiye AB'ye girmeye hazırlanırken korumacı tedbirler Türkiye için yıkım getirir. Hele şu sözü tehdit miydi? Başta Karadeniz olmak üzere HIV, AIDS'in Türkiye'de daha yaygın hale gelme tehlikesi var. Bu tehdit içeren sözler karşılığında ABD'ye neler verildi? WikiLeaks belgesinden öğreniyoruz ki Sağlık Bakanı Akdağ ABD Büyükelçisi Ross Wilson ile kuş gribi krizini de görüştü. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme sonrası Büyükelçi Wilson, Bakan Recep Akdağ'ın Türkiye'deki kuş gribine dair kendisine bilgi verdiğini söyledi. Amerika Sağlık, Tarım ve Dışişleri Bakanlığı'ndan oluşan bir heyetin Türkiye'ye geldiğini hatırlatan Wilson, heyetin kuş gribi sonrası Türk hükümetinin aldığı tedbirlerden çok etkilendiğini söyledi. Kaç para vererek ne kadar ilaç aldığımızı önceki sayfalarda okudunuz. WikiLeaks belgelerine göre benzer konulu sağlık toplantıları dış ticaretten sorumlu devlet bakanı Kürşat Tüzmen ile Dünya Bankası Başkanı Robert Zoellick arasında da gerçekleşti. Keza Beyaz Saray Ticaret Sekreteri William H. Lash ile Türkiye Washington Büyükelçisi Faruk Loğlu arasında da oldu. Hep görüştüler. ABD ilaç firmaları kaygılarını Sağlık Bakanlığı Eczacılık Genel Müdürü Hayriye Mihcak, Hazine Müsteşarlığı Dış Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Dilek Emil ve Dış Ticaret Genel Sekreter Yardımcısı Hüsnü Dilemre'ye de aktardı. Vesaire vesaire. WikiLeaks belgelerinde uzun uzun AKP-ABD arasındaki ilaç üzerine görüşme notları var. Sadece Edelman değil, 2008-2010 yılları arasında görev yapan Büyükelçi James Jeffrey de ilaç şirketleri temsilcileriyle buluşmalarını ve konuştuklarını Washington'a bildirdi. Örneğin İstanbul'da Merck Sharp ve doğumlu Jeffrey Kemprekos ile Chris L. J.J. Bristol Myers Squibb'den Steinen, Shering Plough'dan Muhittin Bilgütay ve GlaxoSmithKline'dan Serkan Yağcıoğlu ilaç endüstrisi ile ilgili konuları müzakere etmişlerdi. ABD neye karışmadı? WikiLeaks belgelerine göre küresel ilaç şirketleri sorunla karşılaştıklarında ABD Büyükelçiliğinin kapısını çalıyordu. Sadece politikacılarıyla değil, ABD Büyükelçilik yetkilileri Türkiye Patent Enstitüsü Başkanı'ndan Sağlık Bakanlığı Eczacılık Genel Müdürlüğü bürokratlarına kadar ilaç sektörüyle ilgili herkesle görüşüyordu. Tüm görüşme notları ayrıntılarıyla ABD'ye bildiriliyordu. Mesela Büyükelçi James Jeffrey gönderdiği notta hükümetin Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı Alparslan Korkmaz'ı 18-21 Mayıs'ta ilaç şirketlerinin Davos'u Atlanta'daki Biyomedikal Kongre'ye göndermeme kararını tekrar gözden geçirmeye ikna etmeye çalışacağını belirtti. Bir sonraki kripto notta ABD ilaç devi Merck'in, halkla ilişkiler direktörü Jeffrey Kemprekos'un yol haritasının Alparslan Korkmaz'a ulaştırıldığı ve Korkmaz'ın raporu Başbakan ve Sağlık Çalışma ve Sanayi Bakanlarına sunabileceği bir toplantı düzenlemeyi vaat ettiğini belirtti. Kim bu Alparslan Korkmaz? ABD neden bu kadar yakından ilgileniyor? Kayserili bir işçi ailesinin çocuğu, 1970 yılında doğdu. Tüm eğitimini İsviçre'de tamamladı, işletme mezunu. AKP iktidarı döneminde doğrudan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a bağlı Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanlığı'nı yürüttü. Erdoğan'ın tam yetki verdiği Korkmaz'ın konumu bakanlar üstü diye tanımlandı. Fakat ne olduysa 31 Ağustos 2010 tarihinde görevinden ayrıldı, belki de istifa ettirildi. Türkiye medyasına bu kripto yazışmalar hiç yansımadı. Oysa WikiLeaks belgeleri ABD büyükelçiliklerinin ilaç konusunda Hong Kong, Dominik Cumhuriyeti, Filipinler, Venezuela, Suudi Arabistan, Hindistan ve Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde yoğun diplomatik ilişkiler yürüttüğünü ortaya çıkardı. Konu hep aynıydı. Patenti bizde olan ilaçları kullanın, jenerik ilaçların önünü kesin. Küçücük Guatemala'dan Sri Lanka'ya kadar yapılan baskılar, sabotajlar WikiLeaks'te sayfalar tuttu. WikiLeaks, ABD küresel şirketlerinin ürettiği referans ilaçları fiyatlandırılması ile ilgili nasıl dayatmalar yaptığına çok örnekler sundu. ABD'den ilaç alımını azaltmayı planlayan, dönemin Yeni Zelanda Sağlık Bakanı Helen Clark'tan kurtulmak için küresel ilaç şirketleri medyada ilaçlar gelmeyecek, hastalar ölecek gibi bakanı gözden düşürecek haberler yaptırdı. Ya küresel güçlere karşı çıkıp hedefe konulacaksın ya da küresel güçlerin gölgesinde bulunup başarılı gözükeceksin. Küresel ilaç şirketleri sadece milli firmaları satın almadı. Bakın başka ne yaptı? 56. ayrımın sonu. Sayfa 510.